Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konu konuşacağız Ergün hocamızla. İlki Trump'ı konuşacağız, Mesih Trump'ı konuşacağız. Hocam sizin yazınızın da başlığı Mesih Trump diye bir yazı kaleme aldınız. Evanjeliklerin Amerikan iç ve dış siyasetinde etkinliği artıyor.
Evet.
Trump bundan önceki başkanlığı döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmişti.
İlan etti, evet.
Şimdi de Gazze ile ilgili bir takım ipe sapa gelmez planları var. Gazze'lileri oradan çıkarıp orayı Amerika'daki Las Vegas...
Evet.
Gibi bir merkez yapma, oteller yapma, böyle bir eğlence merkezi yapma niyeti var. Yani onca şehidin, ölünün üzerine
Evet. Böyle
vicdansız bir insan
tam
profili çiziyor.
Tam böyle saf kapitalist bir vicdansız
evet. Bir
şey hakikaten.
Biraz bugün o politikaları konuşacağız. İkinci bölümünde de, düşünce günlüğümüzün ikinci bölümünde de bu hocam geçtiğimiz işte 14 Şubat'ta
evet.
Sevgililer Günü diye bir gün kutlanıyor. Siz de bunun tarihi altyapısını işte Yunan mitolojisindeki Eros'tan
evet. Yine
Roma'ya uzanan bir hikayesi var. Hem onu kaleme aldınız. Bir de bir esnafın çok böyle nüktedan bir yaklaşımı vardı. Kırıkkale'de bir esnaf seccade sattı Sevgililer Günü'nde. Sevgilinize 14 Şubat hediyesi olarak seccade alın, yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin diyor. Hem diyor namaza başlayan sizi bırakmaz falan diyor. Böyle bir
evet. Dövizler
yazarak dükkanın önüne seccade satmaya çalışan bir abimiz, bir esnaf abimiz
vardı.
Acaba
satabildi mi yani o da?
Evet, satmıştır ama hocam.
Evet.
Bir şekilde.
Zekice bir buluş
evet. Aslında. Popüler
konuşuruz
bir pazarlama günü takip
yani,
eden.
Yani evet, hem de bu Sevgililer Günü'nün gavurluğunu biraz... Giderme.
Evet.
Onu
Müslümanlaştırmaya
biraz Müslümanlaştırma çabası var.
Ya da şöyle
İyi
hocam.
İyi niyet yani bu. Güzel bir niyet.
Nereden çıktığını, nasıl bir adet, örf olduğunu
evet. Bilmeden
nasıl olsa kutluyor. Ben bu
evet. Günü
biraz Müslümanlaştırayım
evet. Diye
düşünmüş herhalde
Doğru. O
esnafımız.
Evet. Allah işte rast getirsin yani.
Evet. Hocam bu evanjelist çok
evet. Duyuyoruz.
Yani İncil'i öğretmek ve yaymak anlamına geliyor aslında bu evanjelizm. Amerika'daki Hristiyanlar arasında en yaygın mezheplerden birisi.
80 milyon civarında
evet,
diyorlar.
Epey yani 2024'te nüfusun %25'ini hani en son böyle bir istatistik var.
Bir
80 milyonluk bir rakam.
Hakikaten.
Ve Amerika'yı kuran da aslında hani bunlar diyorlar. Protestan bunlar değil mi hocam?
Evet. Yani Katolik değil bunlar.
Evet.
Doğru.
Protestanlar. Hatta 1948'de işte Filistin topraklarında kurulan İsrail'in İncil'in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğunu, Hazreti İsa'nın tekrar hayata bu topraklarda geleceğine ve bu şekilde de aslında dünyanın sonunun geleceğine inanıyorlar.
Tabii önce bir yeryüzü krallığı. Hazreti İsa'nın krallığı olacak.
Evet, onun kanatları altında
evet. Toplanacaklar.
Hristiyanları da koruyacak. Böyle biz şeyden çok duymuştuk hocam. Aslında Trump'ın önceki başkan yardımcısı vardı Mike Pence.
Evet.
Türkiye'ye de gelmişti. Hatta o
evet. Bir
evanjelik papaz falan diyorlardı.
Evet.
Bir takım böyle ayinler falan da yönetiyorlar.
Sonra bu, bir papaz için de adam ne mücadele etti
evet,
yani.
Evet, Rahip Brunson.
Değil mi?
Tabii. Hatta bizde ciddi bir ekonomik krize de sebep
oldu.
Yani. Yine Trump 2016'daki seçimde bu evanjeliklerin %81 oyunu almış hocam. Yani bu
evet,
80 milyon kişinin.
Bir
evet. Bir de ilginçtir. 2017 yılında 800 bin Amerikalı İsrail'i ziyaret etmiş 2017'de. Ve bu rakamın büyük bölümünü de yine evanjelikler.
Kudüs'ü gezdiğimizde Kudüs'e gittiniz mi?
Ben henüz gidemedim
İnşallah
hocam.
İnşallah nasip olur. Yani Kudüs'ü gezdiğinizde Kudüs kiliseleriyle, dini mekanlarıyla çok daha fazla Hristiyan bir şehir olarak gözüküyor
evet. Açıkçası.
Çünkü o kadar çok fazla kilise yapmışlar ki işte Hazreti Meryem'in işte bulunduğu yer. Efendim Hazreti Meryem'in doğurduğu yer. Hazreti İsa'nın Golgota tepesinde tırmandığı yer. efendim bilmem nerede ne olduğu yer, ayağının bilmem nereye basıldığı yer, her bir Hristiyanlıkta mucize çok fazla.
Evet.
Ve her bir yere bir tane kilise yapmışlar. Daha sonra tapınak şövalyeleri kendileri için özel yerler yaptırmışlar. Ve bugün de hala o izler devam ediyor hakikaten. Evet.
Bir de kehanet kültürü de çok fazla değil mi hocam?
Kehanet kültürü de fazla çok bunlarda. Fazla.
Hocam ben şeyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Yani Mesih Trump diye siz böyle yazınıza da başlık koymuşsunuz. Tabii ilginç olan burada şu değil mi hocam? Yani Amerika en gelişmiş, en modern ülke dünyada. Bir tarafta da böyle bir bilimcilik, bilimsellik, hani dini öteleyen
seküler bir toplum deniyor.
Seküler bir toplum.
Seküler bir devlet deniyor.
Evet. Ve bu ön plana çıkarılıyor.
Evet.
Yani bütün bu anlayışların içinde, yani böyle bir toplumda dünyaya da enjekte edilen bu anlayış. Burada bir başkan, yani dünyanın tanıdığı çok popüler bir figür. Bu dili kullanıyor. Ya işte suikast düzenlendi, ölümden döndü. İşte Tanrı beni size gönderdi. İşte büyük Amerika'yı kuracağız.
Evet.
Ya böyle burada bir samimiyet var mı? Hani Trump açısından şimdi, yoksa toplumdaki bu gücü görüp dini söylemle bu gücü arkasını alıp kullanmak mı istiyor? Yani gerçek amaçları ne bunların?
Şimdi Ali Bey, bize çok ciddi anlamda bir gol atmışlar bu laiklik üzerinden.
Evet.
Batı toplumlarını daha objektif olarak okuduğumuzda bize anlatıldığı gibi bir laiklikle karşılaşmıyoruz. Yani Avrupa toplumlarında da böyle değil. Hele hele Amerika'da mezhepler, tarikatlar, kiliseler çok fazla. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir seküler devlet ama aynı zamanda dinle de çok yan yanalığı var, çok iç içeliği var, çok beraberliği var. Toplumda da çok canlı din yani. Serbest piyasa diyordu Alex Tocqueville, din diyordu, serbest piyasa diyordu. Üç önemli şeyden bahsediyordu. Amerika toplumu için.
Demokrasiyi de galiba sayıyordu.
Demokrasi bu evet. Üç şeyi toplumda çok güçlü diyordu. Hakikaten bugün de hala bunu görüyoruz. Yani adam seküler bir devlet diye, yani Hristiyan kurallarına göre hukuk uygulamıyor diye Hristiyanlığı tübüyle boş vermiş değil.
Evet.
Bakın Hristiyanlıkla çok iç içe yaşayan, bunu önemseyen, kilise oluşturan, evangelistler diye bir cemaat, bir tarikat.
O WASP diyorlar ya hocam, hani asıl evet. Toplum işte White, Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan.
Evet.
Evet.
80 milyon çok büyük bir nüfus ve dolayısıyla bunlar Amerikan siyasetinde etkililer. Yani böyle orada bakanlar olarak varlar, üst düzey
başkan yardımcısı olmuş
var,
Mike
başkan
Pence.
Yardımcısı. Bunu da inkar etmiyorlar. Düşün, Türkiye'de bir tarikata, bir cemaate bağlı olan birisi başbakan yardımcısı olsun. Bizim televizyonlar şeyler ne söyler? Evet ya, ben Nakşi'yim kardeşim dese ne yaparlar o
laiklik
kişiye?
Laiklik elden gidiyor diye Altay yaygara koparırlar.
Değil mi? Yani böyle bir düşünün yani, ama orada insanlar bunu söylüyor, bunu yapabiliyor, bunun için organize oluyor, bunun için hareket ediyor.
Ve bunu politika haline getiriyor.
Politika haline de getirebiliyor bunu. Hakikaten bu açıdan çok düşündürücü
yani
bir durumla karşı karşıyayız.
Yani din ayrı, devlet ayrı demiyorlar yani.
Yani demiyorlar böyle. Bizim burada CHP'lilerin savunduğu gibi, sol Kemalistlerin savunduğu gibi bir durum yok yani. O nedenle de belki Amerika'yı öteden beri pek sevmezler. Yani Fransa'yı severler. Fransa çok daha farklı.
Evet.
Yani Fransa kilise ile devletin birbirini boğazlama kanlı tarihini yaşamış. ABD'de böyle bir tarih yok. Hala İngiltere'de de mesela kilise devlete bağlıdır. Yani Anglikanizm dediğimiz kilise Kral Charles'a bağlıdır. Onun halbuki normalde ne diyoruz? Devletle din ayrı, kilise devlet. Orada öyle değil bakın. Zaman zaman Diyanet'le ilgili eleştiriler olur ya. Dolayısıyla Batı'da çok farklı tecrübeler var. Şimdi asıl konumuza geçersek, Trump'ın Mesih olduğu ifadesi sadece bana ait bir ifade değil. Bunu adamlar kendisi de söyledi yani, evangelistler.
Evet.
Neden yani, gittiler hatta Beyaz Saray'da dua ettiler. Trump da onların duasına katıldı. Beraber okudular, üflediler enteresan bir biçimde. Trump'a böyle bir anlam yüktüler. Niye yüklediler? Neden diyorlar ki ya, bu işte suikast girişiminde bulunuldu buna. Tanrı onu korudu. Tanrı niye korudu? İşte Amerika halkının başına geçsin ve
efendim, büyük Amerika'yı kursun. Yeniden büyük Amerika'yı kursun, canlandırsın.
Altın çağa getirsin.
Evet.
Ondan sonra Tanrı'yı kıyamete zorlama konusunda bir adım atsın. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplum yapısına bir de o kadar enteresan bir şey var ki. Mesihler çok geliyor. Tanrı'nın temsilcisi olduğunu söyleyenler tabii çok geliyor.
New Age tarikatlar yaygın hocam.
Yaygın orada. Bizde de çıkıyorlar, tutunamazlar, evet, Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de genelde çok şükür hala din konusunda ciddi bir uzlaşma var. Ama Amerika öyle değil. Yani Mesihçiler çok. O nedenle Trump'ı da Mesih ilan etmeleri onlar için çok, evet, normal bir şey. Zaten bunun göstergeleri de var. Bir Trump kendisi de dedi ki ben dedi suikastten kurtuldum. Tanrı beni kurtardı. Amerikan halkını kurtarayım diye. Ona altın çağı taşıyayım diye.
Panama'yı alalım, Grönland'ı alalım.
Evet. Yani kehanetleri var adamın.
Evet.
Enteresan bir biçimde. Bir defa bu seküler anlayışı ters yüz eden bir şey. İkincisi her devlet kendisini büyük bir kurtarıcı yapı olarak görmek ister. Emperyal bir bağlamda ifade etmek ister.
Takipçilerine de bir ruh, bir umut vermek,
evet,
istiyor değil mi
hocam? Evet, bunu da dinle meşrulaştırır. Yani evet, bakın din olmadan bunu yapamazsın. Aynı şeyi Rusya için de mesela Alexander Dugin dedi. Alexander Dugin dedi ki Rus halkı Tanrı'nın halkıdır dedi. Böyle ifadeler kullandı.
Özel seçilmiş halk.
Özel seçilmiş bir halk yani bunu söyledi. Şimdi Trump'ın bu tür teşebbüslerinin bir siyasi pratiği var, karşılığı var. Orta Doğu açısından, Kudüs açısından, Filistinler açısından.
Ve şey açısından da hocam, genel bir dünyaya da sanki bunun üzerinde.
Dünya Hristiyanları açısından,
evet,
bir etkisi var. Yani dünyadaki Hristiyanlar, Protestan olanlar özellikle, evet, kendilerine bir lider olarak algılayacaklar. Evet. Trump'ın öyle dindar kimliği var mı yok mu? Bence önemli değil. Ama Trump bu rolü oynuyor.
Evet.
Bu rola uygun davranıyor. Yani siyasetçiler...
Biz laikiz demiyor yani.
Evet. İlla biz laikiz. Ben bu... Ne bu yani? Bunlarla uğraşamayız. Bu dinin zamanı geçti. Hangi
çok
çağda yaşıyoruz?
Çok içselleştirerek konuşuyor hocam.
Evet.
Yani öyle çok eğreti de durmuyor yani ağzında üzerinde. O da ilginç. Yani o rolü iyi yapıyor.
Rolünü iyi oynuyor. Aynen öyle. Rolünü iyi oynuyor. Ve dolayısıyla... Bir taham kehanetler açıklıyor. Amerikan halkında hoşuna gidecek. Hristiyanların da hoşuna gidecek. Siyonistlerin de hoşuna gidecek şeylerden,
evet,
bahsediyor. Yani bizi ilgilendiren önemli taraf da bu. Amerika'da birçok Müslüman yaşıyor yani ciddi bir nüfus. Ama ondan öte Orta Doğu'da Trump'la Siyonizm ortak bir Orta Doğu düzeni arayışı içinde... Netanyahu vurguladı, biz işte Orta Doğu yeniden dizayn edeceğiz, şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Bunlardan ilk olarak bütün Filistin'i Filistinsizleştirme projesi var. Yani Filistinleri oradan kovmak, ondan sonra zorla tehcire başvurmak.
Hocam şu an Netanyahu'nun o Amerikan ziyaretinden sonraki orada biliyorsunuz böyle el bebek gül bebek kuş sütüyle ağırlandı. Trump, evet, sandalyesini koltuğunu bile... özel itti, oturttu, evet, filan. Ya şu an o Filistin denilen yer, sizin Filistin diye nitelendirdiğiniz her yer İsrail'in malıdır diye Dışişleri, evet, Bakanı açıklama yaptı yani.
Evet, yani orası Filistinlerin yurdudur diye demiyor artık. Evet. Burası
İsrail'in malıdır diyor.
Egemenlik alanı, topraksal bir egemenlik. Dolayısıyla Filistinler işte İsrail vatandaşı olan insanlar diye bakıyorlar. Ama İsrail tabii orayı ırksal olarak da İsrailleştirmek istiyor.
Evet.
Yani Filistinleri orada atmak istiyor öteden.
Yeni beri kendi Yahudileri yerleşim yerleri Yahudileri yapılıyor sürekli.
Yapılıyor ve savaş halinde benim hep vurguladığım şey bu. İsrail çetelerle ondan sonra savaşlarla başlanarak kuruldu. Kanla kuruldu. Yine kanla ayakta kalacak bir ülke. Böyle devam edecek,
evet,
yani. Savaşmadan da durmuyor gördünüz. Anlaşmaları yaptılar.
Sözünde de durmayacak.
Anlaşması, evet, yapıldı. Durmadı. Lübnan'a saldırıyor. Ondan sonra Suriye'ye saldırıda bulunuyor. Fakat Trump açısından şu var. Yani Orta Doğu'ya yeni bir şekil vermek istiyor. Bu yeni şekilde işte oraya efendim lüks oteller yapalım. Adam emlakçı da ya aynı zamanda.
Evet.
Las Vegas gibi bir yer yapalım, kumar oynasınlar, işte zenginler gitsinler, eğlensinler, dolaşsınlar, yaşasınlar, yesinler, içsinler, zevk alsınlar gibi bir anlayışı var. Orta Doğu içinde böyle bir yer haline getirelim. Fakat buna gelen tepkiler de enteresan yani bir açıdan da. Suudi Arabistan buna mesela tepki verdi.
Olmaz. Ama Ürdün Kralı, hocam, Netanyahu'dan sonra Beyaz Saray'a gitti. Dedi sizin bütün politikalarınızı destekliyoruz ve tabiyiz dedi yani.
Öyle mi dedi?
Öyle dedi.
Düşüneceğiz gibi açıklamalar yaptı
yok,
sanki.
Yok hocam, yok, tam böyle bir beyat konuşmasıydı yani.
Tabii Ürdün'ün yani çok büyük
yani bir... Halimiz, yani hali pürmelalimiz de ortada yani hocam.
Farklı konuşmalar ben. Evet. O yani farklı konuşmalar yaptı Ürdün Kralı da. Onların yanındayken onların hoşuna giden açıklamalar yaptı. Ondan sonra biz işte Mısır'la Arabistan'la bir araya geleceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz gibi dışarıya da böyle konuşmalar yaptı. Tabii Ürdün uyduruk bir ülke. Yani İngilizlerin desteğiyle kurulmuş zaten. Adam hala İngiliz hayranlığıyla varlığını sürdürüyor. Nüfusun büyük bir kısmı Filistinler'de oluşuyor.
Ya. Yani galiba dünyadaki en büyük kamp hocam, yerleşim kampı da Ürdün'de.
Şey de var.
Filistinli
yani
kampı.
Toprakları, İsrail toprakları iç içe neredeyse. Yani İsrail'in Filistinleri oradan çıkardıktan sonra yapacağı ilk şey Ürdün'ü işgal etmektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın evet. Yani. O da bunun farkında, Amerika'ya yaranmak ve bunu engellemek için böyle davrandığını düşünüyor, yutulmamak için. Ama bence doğru yapmıyor. Yani İsrail hakikaten duracak bir ülke değil. Yerinde durdurulmazsa, o sınırları aştığı zaman hiçbir zaman duramayacak. En aklı başında yine enteresan bir biçimde Arabistan yaptı. Türkiye zaten baştan beri politikası belli yani bu konuda. Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar da ortada. Çok üst perdede tavırlarını ortaya koyuyorlar. Mısır bu konuda belirsiz davranıyor. Yani efendim işte konuşacağız edeceğiz. Çünkü Mısır'ın çok ciddi anlamda ekonomik zorlukları var, sorunları var. İsrail'den ekonomik destek alıyor. Böyle bir şeyi var. Fakat sonuçta böyle devletler düzeyinde düşünüyoruz da toplumlar düzeyinde düşündüğümüz zaman toplumlar daha kızgın hale gelirler. Dini hareketler daha kızgın hale gelirler. İsyan hareketleri daha farklı formlarla yeniden ortaya çıkarlar. Ve bu ne Orta Doğu devletleri için hayırlı olur, ne Orta Doğu'daki Müslümanlar için, toplumlar için hayırlı olur. O nedenle bir an önce buna karşı durmak üzere bir ortak teşebbüste bulunmaları gerekir. Yani Arabistan'ın, Türkiye'nin, efendim İran'ın gerekirse diğer ülkelerin. İran'la her konuda anlaşmıyoruz ama bu konuda anlaşabiliriz. O da İsrail'in yayılmasını istemiyor mesela.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Kim olursa olsun. Hatta sadece Orta Doğu ülkeleri de değil, dünyada İsrail yayılmacılığına ve işgaline karşı olan hangi devletler varsa sırf bu konuda ortak bir hareket içinde olmak üzere bir yapılanmaya gitmeleri gerekir. Bunu yapmazlarsa yani işte biz IŞİD'in, El-Kaide'nin, İhvan-ı Müslümin'in şiddete yönelsin yönelmesin. Bütün bu hareketlerin tarihini okuduğumuzda hepsinde bu İsrail'in işgalleri, katliamları, soykırımlarının çok büyük bir etkisi var.
Etkisi var. Ki o ciddi bir motivasyon unsuru.
Büyük bir motivasyon
unsuru. Bir İsrail nefreti var hepsinde hocam.
Evet, o nedenle bu ortak bir meseledir. Bütün ülkeleri, bütün toplumları etkiliyor. Buna karşı herkesin beraber hareket etmesi evet. lazım.
Tabii Trump'ın da bu mesihvari açıklamaları nereye gidecek? Daha dünyanın başına ne tür belalar açacak? Onu da göreceğiz hocam.
Yani
daha başkanlığının
ben, hatta Trump'ın
ilk ayları.
4 yıl dolduramayacağını düşünüyorum ben Trump'ın. Zoldu dolduracağını.
Evet.
Trump çok asimetrik bir lider. Yani deli dolu bir adam. Dolayısıyla patavatsız şeyler yapıyor. Şu an bile Amerikan yargısında bir sürü dosyalara oluşmuş durumda. Bir sürü şeyleri yerine getirilmemiş deniyor. Daha birkaç aylık bir başkanlık döneminde.
Evet.
Birkaç ay bile olmadı yani. Dolayısıyla bütün teamülleri basıp geçerek, başka ülkeleri yok sayarak, Finlandiya olsun, Belçika olsun, hepsi çok ciddi tepki gösterdiler.
Evet, evet. Yani. Grönland'ı almak istiyor. Kanada bizim eyaletimiz çok, olsun tabii, diyor.
Çok ciddi tepki gösterdi. Öyle insanlar da sen öyle diyorsun diye tamam falan diyecek durumda da değiller yani.
Evet.
O nedenle Trump aslında çok olumlu adımlar atamayacak diye düşünüyorum ben.
Evet. Göreceğiz hocam. Bekleyip evet, göreceğiz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Değerli dinleyiciler, şimdi düşünce günlüğüne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından nereden çıktı bu sevgililer günü? Onu konuşacağız evet, efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, düşünce günlüğü devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Trump'ı konuştuk. Akla hayale gelmeyecek talepleri, özellikle Gazze ile alakalı. Gazze'ye bizzat ben el koydum. Oradan Gazzeliler çıksın, Filistinliler çıksın. İşte orayı biz bir tatil beldesi haline getireceğiz. Onları da geri almayacağız oraya. Onlar işte Ürdün'e gitsin, Mısır'a gitsin tarzı açıklamaları, Panama Kanalı ile
Sudan'dan
ilgili.
Sudan'dan bahsetti. Sudan'a evet, gönderelim.
Sudan'a
yok,
gönderelim diyor. Evet.
Bahsetti.
Yani Trump şu an Gazze ile, Panama ile, Kanada ile, Grönland'la her yerle böyle bir çekişme halinde.
Bir çekişme
halinde. Siz de diyorsunuz ki hocam o 4 seneyi zor dolduracağı benziyor diyorsunuz.
Evet.
Bakalım.
Evet.
Hocam popüler bir konu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık biz de dünyanın tabi olduğu popüler kültüre kısmen neredeyse tamamına yakın tabiyiz. Evet. Bu manada dünyada bazı günler böyle özel kutlanıyor. İşte evet, bunlardan birisi de işte 14 Şubat Sevgililer Günü denilen gün. Hatta böyle bazı Amerikan kültürüne has bilmem cadılar bayramı, yok kıyafet baloları, şunlar bunlar, son yıllarda bunları da görmeye başladık.
Evet.
Medyada, yani Müslüman bir ülkede bu kadar ileri gidilir mi diyorsunuz ama gidiliyor.
Yani popüler kültürde,
evet,
gündelik yaşamda hakikaten yani Noel kutlamaları,
evet,
çamların evlere girmesi, mağazalara girmesi aynı şekilde.
Hediye,
doğum günü kutlamalarının hediyelerle yaygınlaşması.
Hediyelerin de garipliği yani, hediyelerin de böyle.
Toplumumuz ciddi anlamda evet, bir kültürel dönüşüm yaşıyor. Bunun farkında olmamız
evet,
gerekiyor.
Bu hocam tabii anladığım kadarıyla sizin de bu yazıyı yazmanıza bir Kırıkkaleli bir esnafın
evet,
sevgiliniz 14 Şubat hediyesi olarak seccade alın, yatsın kalksın sizi bulduğuna dua etsin diye bir döviz yazıp dükkanın önüne seccade satmaya çalışması. Tabii burada muhafazakar mahallede biz seccadenin işte namazla birlikte anıldığını, böyle bir imgelemi olduğunu biliyoruz. Ama bir şekilde o gün Müslümanlaştırılarak bu mahalleye de taşınmak istiyor. Yani
evet,
Müslüman
evet,
mahallesine de taşınmak istiyor. Ama hani genel olarak şu hep söylenir ya hocam, siz de yazınızda belirtiyorsunuz. Hatta bu Noel Baba tiplemesi, işte o kırmızı kıyafet giyen, işte tonton bir dede.
O tam Noel
simgesi
yani.
Olan, onun da aslında Coca-Cola'nın 1930'lu
evet,
yıllardaki bir reklamı için çizilmiş bir tipoloji
evet,
olduğunu biliyoruz biz. Ya şeyler hep bir araya geçmiş durumda. Ya işin içinde bir takım işte şeyler var, din adamları var, ruhaniler var. Onların doğum günü kutlanıyor. Bir taraftan kapitalizm bu günleri, bu kapital hareketlilik için hediyeler olsun, mal satılsın, şu olsun, hareket olsun diye kullanıyor. Bir taraftan bunu başka dinler kopyalamaya çalışıyor. Nedir hocam bu
yani
popüler
bu,
kültür?
Şimdi bu aslında çok normal bir şey. Ticaret kendisine göre yorumlamaya çalışıyor onu. Siyaset kendisine göre, efendim, din de kendisine göre yorumlama çabasına giriyor. Tarihte böyle olmuştur. Yani bu sevgililer gününün de tarihine baktığımız zaman sevgi, eros. Eros bir tanrı adı, sevgiyi temsil ediyor Greklerde. Ama kutlama olarak 15 Şubat'ta kutlanıyor Roma'da.
Evet.
Ama 15 Şubat'tan bir gün önce çok farklı bir kutlama yapılıyor. Gençler, kızlar, erkekler bir araya kalıyorlar. Bu tabii aşırılaşıyor. Kız ve erkek kuraları çekiliyor. Bunlar kutlamalarda şarap içiyorlar, beraber oluyorlar. Dolayısıyla sevgi çok daha arzu, beden, cinsellik başka alanlara doğru yayılıyor. Hristiyanlığı kabul edince Roma bu defa da bu kutlamaları papalık yasaklıyor. Bunun yerine kurayı işte Valentina denilen bir aziz adına çekilmesini istiyor.
Evet.
Onun adına kura çekilmeye başlanıyor. Çiftler değil de aziz Valentina. Valentina işte sevgiyi temsil ediyor.
Evet.
Aziz'i sevmek. Hani biz de evliyayı sevmek. Allah'ın dostu, velisi gibi. Bu sürüyor bir dönem. Sonra modernleşmeyle birlikte yeniden pagan kültüründen seküler kültüre geçiliyor. E tabi Eros, ben diyorum, sevgiyi inkar edemeyiz. Yani Hristiyanlık sevgiyi bir yönüyle salt düzeyde bir Valentina ile Aziz'le birleştirip insanların sevgi duygusunu yok sayarak hareket eden bir kültür üretiyor. Yani manastır hayatına baktığınız zaman, ruhbanlığa baktığınız zaman, rahibeliğe baktığınız zaman orada cinsellik zaten yok. Ondan sonra beşeri sevgi yok tamamen.
Ya o günah tamamen sayılıyor,
günah
değil mi hocam?
Günah sayılıyor bu. Yani, evet.
Evet. Üstü kapatılıyor.
Kapatılıyor, günah sayılıyor. Sadece üreme için cinsellik yapılması gereken bir eylem olarak görülüyor. Dolayısıyla burada aslında Eros'un bir sakatlanması da var. Yani sevgi çünkü kendini cinsellikle de ortaya koyar. Bizim İslam inancımızda bu doğal bir şeydir. Peygamberimiz evlenmiş olan birisidir mesela. Değil mi?
Evet.
Birden fazla hanımı vardır. Sahabeler öyle.
Yani bu duygu zemmedilmiyor hocam.
Reddedilmiyor, yok sayılmıyor, gizlenmiyor.
Ama yani istikametini düzenliyor İslam.
Tabii,
yani
normlar koyuyor.
Nikahlı eş diyor.
Meşruiyet
var. Kazandırıyor
yani
bu duyguya.
Şer'i şerife uygun olması.
Ama Hristiyanlık'ta başta bu duygu yok sayılıyor.
Yok
yani.
Sayılıyor, bu yani, kötü bir şey.
Kötü bir şey yani, fıtri kabul edilmiyor.
O nedenle Eros orada sakatlanıyor. Yani Eros'u biz evrensel bir sevgi olarak da düşünebiliriz. İslam'da bu sakatlanma söz konusu değil. Dolayısıyla sevgililer güney etrafında sekülerleşince batı yeniden çılgın şeyler üretmeye başlıyor. Yani yeniden işte bedensellikle, yeniden cinsellikle tanımlanıyor. Sigmund Freud mesela Eros'u işte yaşam içgüdüsü.
Her şey ona bağlıyor bu sefer.
Ve bunu da cinselliğe indirgiyor
evet.
Sadece. Yani Eros'u da sevgiyi de sadece cinselliğe indirgiyor.
Ve bütün ama hocam Freud'da şu da var değil mi? Yani bütün o patolojik durumların altında, tüm sapmaların altında da yine bunu arıyor yani.
Yine bunu, yani her şeyi bununla açıklıyor.
Evet.
Yani bir yönüyle cinselliği adeta tanrılaştırıyor, yani ilahlaştırıyor.
Tek sebep kabul ediyor.
Bu hale getiriyor. Tabii Avrupa modern dönemde seküler kültürle Eros'u bu şekilde keşfedince bu defa manastır hayatına tepkisel bir Eros ortaya çıkıyor. Her şeyle cinsellikle tanımlanan, cinselliğin işte nefsani olanın ilahlaştığı bir kültür ortaya çıkınca
tamamen meta haline getiriyor.
Onun etrafında bir şey var, kutlamalar oluyor bu defa yeniden. Bakın tekrar Roma dönemine denildi.
Evet.
Bunun etrafında kutlamalar var. Sevgili deyince tabii başlangıçta evli kadın anlaşılmıyor. Evli erkek anlaşılmıyor.
Partner.
Partner var burada. Dolayısıyla sevgililer deyince bu insanların beraber olması.
Karı koca anlaşmıyor ki.
Karı koca anlaşılmıyor.
Ben en son aklı o geliyor hocam.
Tabii ki.
Ya hani karı kocanın böyle duygulara sahip olabileceği falan hatta hafife alınıyor.
Hafife alınıyor. Sevgilim deyince evli olmayan,
nikahlı olmayan
yaşanan
beraberlik
anlaşılıyor. Onunla yemek yemek, ona hediye almak.
Flörtleşme diyorlar
flörtleşmek,
ya.
Flörtleşmek. Bunların kutlandığı gün. Dolayısıyla bu aslında Roma kültüründeki kutlanmanın yeniden geri dönüşü manasına geliyor.
Evet, aynen öyle hocam.
Ve bu gördüğümüz gibi enteresan bir şey. Yani tarihte toplumlardaki sapmalar aynıdır. Yani döngüsel bir şey var. Evrimsel bir şey yok toplumlarda.
Evet.
Eşcinsellikte de aynı şeyi görüyoruz. Bu cinsellik temelinde sevginin kutlanması ve gün olarak tanımlanması yaygınlaşınca bu İslam toplumlarına da yayılmaya başladı. Yani mesela Üsküdar'da geziyorum. Üsküdar en muhafazakar semtlerimizden birisi. başörtülü kızlarımız ellerinde çiçek. Eskiden de az çok çiçek vardı, biraz utanarak taşırlardı ama kırmızı kalp yoktu mesela. Şimdi kocaman kırmızı kalp balonlar var.
Yastıklar var.
Yastıklar var. Evet. Bunlar artık çok rahat taşınıyor.
Çok rahat. Vitrinlerde o gün binlerce satılıyor.
Evet, satılıyor. Dolayısıyla muhafazakarlar arasında da sevgililer günü yayılıyor. Ben buna yumuşak sekülerlik diyorum artık. Yani sekülerlik, eskiden tartışmalarımıza bak, laik devlet hayatımızı sınırlamasın, bize müdahale etmesin, başörtüyle okula gidelim, öğretmenlik yapalım, doktorluk yapalım. Oradan şimdi nereye geldik? Bakın, başörtülüyle sevgililer günü balonu taşırım. Başörtüyle sevdiğim oğlan nikahım olmadığı halde el ele kol kola gezip çiçeklerimizi koklayabiliriz.
Ya farkında değil, başörtüyle şimdi, bir meydan okuyor ama tekrar kendine dönen bir şeyin yani, içerisinde.
Hem Müslüman endişesiyle konuşmak evet. mümkün. Sen de sosyologsun, ben de, hem de sosyolog olarak da konuşabiliriz.
Evet.
Sanki ikili bir tutum var. Bir yanda bir yozlaşma var. Bir yandan da bu kültürü kendine dönüştürme çabası var.
Ama o kültürün içinde kaybolma riski de en baş köşede
var,
duruyor.
Ama bence tümüyle kaybolmaz yani evet. benim şimdi. Biraz daha ümit varım.
Yani şu mu söz konusu
belki
hocam?
Zamanla denge bulacak.
Evet.
Sevgililer günü, ya ben hanımıma da eşime de çiçek alırım. O da bana çiçek alır, şey alır. Nikahlımdır. Dolayısıyla yani, beraber kutlarız,
dönüştürür,
yemek yeriz.
Dönüştürürler mi hocam?
Dönüştürürler Müslümanlar diye düşünüyorum yani ben.
bu konuda ümit varsanız.
Evet, biraz daha evet. ümit varım. Eskiden çok daha tepkiseldim.
Evet.
Ama o seccade
ama şu seccadeyi
görünce,
satan esnaf abi
yani
çok...
o mesela bir dönüştürmüş yani
dönüştürmüş.
Adam. Hakikaten dönüştürmüş, bir çözüm bulmuş.
Bir yatsın kalksın size dua etsin.
Sosyoloğun bulamayacağı bir çözümü bulmuş adam. Tamam. Belki fakihin bile bulamayacağı çözümü bulmuş evet. adam. Enteresan bir şey.
Yani seccade
çok
al
çok hızlı.
Evet.
Hızlı akıyor. Adam gündem, para satacak bir şeyler. Ama aynı zamanda günah. Ne yapacak? O günahı böyle
ehlileştirerek
günah olmakta, gavuru gavurluktan çıkarıyor yani. Böyle bir şey var. Hani diyelim bir kapta işte efendim bilmem neyse mırdarsa efendim o kabı 7 defa yıkayın suyla, ondan sonra o helal hale gelir diyoruz ya.
Evet.
Gavurun da bir habitusunu, bir pratiğini Müslümanlaştırmak için herhalde böyle dönüştürme ihtiyacını hissediyor Müslümanlar.
Evet.
Başa başka çıkma yol, yasak diyemiyorsun, haram diyemiyorsun, takmıyor gençler seni.
Evet.
Daha da fütursuz hale gelebiliyorlar.
Evet.
Dolayısıyla o fütursuzluklarını engellemek için nasıl ki işte doğum günü gittikçe muhafazakarlar arasında da yayılıyor.
Çok yaygın.
Yani? Çok yaygın. O zaman ne diyorsun ya, tamam, nerede yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızla yapın, işte alkol malkol yok, efendim kontrollü bir ortam, efendim helal yiyeceklerle beraber işte bir muhabbet ediyorsun.
Evet.
Beraber oluyorsun, bu oluyor.
Belki bir dua yerine de geçer, evet. bir dua evet. edin,
bir
birlikte
dua
cemaatle
edersin.
Bir namaz kılın bir evde buluşuyorsanız.
O tam secde gibi olmuş oldu. Yani başka da bununla başa çıkmak kolay değil
evet,
hakikaten.
Hocam
bu,
şöyle kültürle. Yani bizim nesil... Tabii bizim bir ilahiyat tahsilimiz de var. Hep işte İslam'da batıla benzemenin hükmü.
Evet.
Hatırlarsınız Ali Rıza Demircan'ın böyle
evet,
bir
evet.
kitabı vardı filan.
Adamcağız İslam'da cinsel hayat dedi diye biz hepimiz acayip ateş püskürüyordu.
Evet. Yani şey var, böyle bir taraftan da tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları var. Hani bu
evet.
benzememek, batıla benzememek, onları taklit etmemek yani her
doğru,
konuda.
Doğru.
Bir tarafta da hani böyle bir Müslüman refleksi var.
Evet.
Ama yani siz de, sizin dediğiniz de bunları bir nüfuz edip acaba kendi tarafımıza çekip dönüştürebilir miyiz? Daha ehlileştirebilir miyiz?
Evet, çünkü bu adamlar bir eğlence kültürüyle bunu üretiyorlar. Bir muhabbetle üretiyorlar.
Evet.
Bunlara karşı çıktığın zaman İslam çok neşesiz, çok muhabbetsiz bir şeye dönüşüyor.
Matem dini gibi.
Matem dinine dönüşüyor. Bu da gençleri uzaklaştırıyor, korkutuyor.
Evet.
Dolayısıyla belki daha böyle bir ara yol bulmak gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, ben fakih de değilim. Tabii fetva verecek durumda da değilim.
Ama şu bir gerçek hocam, yani bir veri olarak önümüzde
evet.
belki fetva... müftülere düşer ama bir veri evet. olarak toplum bu manada dönüşüyor. Bunları kanıksıyor. bu kutlamaların içine giriyor.
Biz de sevgili diyeceğiz, peygamberimiz sevgilimiz, kızım benim sevgilim, hanımım benim sevgilim, oğlum benim sevgilim. Hani daha özel anlamda hanımım sevgilim.
Evet.
Kocam sevgilim. Onlara hediye alacağız. Kendi evimizde yapacağız. Daha böyle belki meşru hale getirmek gerekiyor yani.
Evet, evet.
Hani madem başa çıkamıyorsak bununla, daha bu şekilde onu ehlileştirerek, onu bu toplumun kültürüne adapte ederek, uyumlu hale getirerek bir çözüm bulabiliriz. Yoksa ya tümüyle geleneğe kaparsak, yani bizim kuşak zaten bunlara çok, bu alışkanlıklarımız yok.
Yok,
ama
evet,
çocuklarımız öyle değil.
Evet.
Artık farklı yani. Farklı bir şeyde yaşıyorlar. Bu çocuklarımız namazdan da olmuyorlar. Haram, helala yine dikkat ediyorlar. Bu kutlamalara giriyorlar diye. Yani bu dolayısıyla daha yapıcı bir ilişki içinde olmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Bizim düşünce günlüğü gerçekten çok farklı konuların konuşulduğu bir program, gündem.
İnşallah çok faydalı oluyoruzdur. Bilmiyorum yani.
İnşallah hocam. Değerli dostlar, bugünkü düşünce günlüğü programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.